Ayrım 4. Ağaç şarkı söyleyince. Strati Savyaras. Sayfa 41. 6. Ölüm meleği. Birkaç hafta önce doktor Özgürlük Alan'ın aklını yitirdiğini düşünmeye başlamıştı ama büyükannem Nikes'e annesini evden dışarı bırakmamasını tembih etti çünkü durumu düzeni bozabilirdi. Oysa muhbirler Özgürlük Alan'ın Azrail'in elinde alevler saçan kılıcıyla yabancı çekirdeklerin bu her ne demekse üzerine ineceğini söylediğini duymuşlardı. Sokağa çıkma yasağı Özgürlük Alan'ın umurunda değil gibi görünüyordu. Ama Nikes o gün dışarı çıkınca Azrail ikonasını ve kocasının yatağının altında sakladığı hançerini aldı ve kiliseye doğru yol aldı. Ben onu sokakta gördüm. Başörtüsü ve kırlaşmış uzun saçları ardında uçuşuyordu. Öyle bir kararlılıkla yürüyordu ki sanırdınız öğlenin bu kıpırtısız saatinde körfezden bir meltem esmeye başlamıştı. Ve çan kulesine, mavi kubbesine dikilmiş gözleri dingin ve kararlıydı. Bilemiyorum hangi içgüdüyle dönüp pencereden bomboş sokağa baktım. Döndüm ve Özgürlük Hala oradaydı. Rüzgara karşın kapkara, Azrail'in kollarında sakin ve hançeri kararlı. Beyaz sokakta ardından koştum, kiliseye kadar izledim. Kilise avlusunda diz çöküp istavroz çıkarınca kör kuyunun ardında gizlendim ve bekledim. Kısa bir dua. Özgürlük Hala ayağa kalktı. Evet diye bağırdığını duydum. Evet, ben dinlerim ve itaat ederim. İstavroz çıkardı ve sokağın sonundaki karakola doğru yollandı. Ben yavaşladım ve o, binaya yaklaşırken ben bir çitin ardına saklandım. Birazdan köşeden başımı uzatınca Özgürlük Alan'ın üç basamağı çabucak çıktığını ve karakolun kapısını bir tekmede içeri ittiğini gördüm. Azrail'in ikonasını göğsüne bastırmış olarak ve hançeri havada içeri girdi. Ben gözlerimi kapadım ve dinledim. Bir çığlık ve bir silah sesi, sonra da silah sesinin yankısını ve çığlığı duydum. Casusun sonu. Ertesi sabah büyükannemle birlikte doktora Özgürlük Hala hakkında konuşmaya gittik. Onu yatağında alnına soğuk su kompresi konmuş olarak bulduk. Evet gitti diye doğruladı. Ben oraya vardığımda yaşlı kadın yerde beyin ve kan gölü içinde yatıyordu. Delirmiş, mutlaka delirmiş. Ben de öyle sandım ama yanılmışım dedi büyükannem. O ne yaptığını biliyordu. Ben oraya onu görmeye gitmemiştim dedi doktor büyükannemi dinlemeyerek. Beni karakola işkence ettikleri o delikanlı için bir şeyler yapabilir miyim diye sürüklemişlerdi. Ona nasıl olduğunu sordum. Sanırım gülümsüyordu. Bütün ön dişleri dökülmüştü ve soluk aldıkça ağzından kanlı bir balon şişiyordu. Öylesine bir gülümseme. Büyükannem doktorun nabzını tutarak... Doktor, senin ateşin var dedi. Doktor büyükanneme aldırmayarak, onlara söyledim. Bu kez çok ileri gittiklerini, benim yapabileceğim bir şey olmadığını tekrar söyledim. Yüzüme güldüler ve bana, seni buraya onun için bir şey yapman için değil, vatanın için bir şey yapman için getirdik dediler. Onu temizle, onu kendine getirecek bir iğne yap. Onunla daha işimiz bitmedi dediler. O zaman ne yaptın doktor diye sordu büyükannem. Onu temizledim. Parçalarını bir araya getirmeye çalıştım. Derisi öylesine hırpalanmıştı ki kağıt gibi yırtılıyordu. Bir an gözlerini açtı, titredi ve yeniden komaya girdi. Daha sonra ona elektrik vererek biraz kendine getirmeyi başardılar. Ama sanırım hiçbir itirafta bulunmadı, hiçbir isim vermedi. Büyükannem istavroz çıkararak çok şükür Allah'a dedi. Cesaretinden ya da inadından değil diye devam etti sözüne doktor. Tabiaten konuşkan değildi. Sanırım dağlardan bir çoban ve de oldukça saf bir insandı. Çünkü bir şeyler biliyormuş gibi yapsaydı ve söyleseydi, belki derisini deldirtmezdi sözcüğün tam anlamıyla. Bu sabah onu asılı bulduklarını söylediler. Kemerini ve tavandaki bir halkayı kullanarak kendini asmış dediler. Bunu yutmam gerekti. Çünkü zavallının ne kemeri vardı ne de tavanda bir halka. Bu sabah karakola gidip onları doğrulayan bir rapor yazmamı istediler. Ama ben hastayım diye evde kaldım. Ağaç şarkı söyledi. Özgürlük Alan'ın cenaze töreni kısa sürdü. Hücresinde asılı bulunan tutuklu için ise hiçbir tören yapılmadı. Resmi açıklamaya göre tutuklu kendini öldürmüş olduğundan, papaz kendini öldürmenin affedilmez bir günah olduğunu ileri sürerek gömülmeden önceki dinsel töreni yapmayı reddetmişti. Adamın ölüsünü kasabanın dışına dağlara taşıdık. Taşıdık ve bir meşe ağacın dibine gömdük. Tabutu izleyen cemaatin içinde çoktandır görmediğim iki kadın vardı. Vaktiyle orospuluk yapan ve şimdilerde kasaba meydanındaki terk edilmiş tekerlekli evde yaşayan Kanti. ve ölülerin ardından unutulmaz konuşmalar yapan yaşlı öğretmen, tutuklunun beyaz bir çarşafa sarılı cesedi mezarına indirilirken bize şarkı söyleyen ağacın mesel öyküsünü anlattı. "Ölüm geçicidir," dedi, "ama bu yaşamı sonsuz kılmaz. Bir zamanlar baştan aşağı çiçek açmış bir nar ağacı vardı ve çiçeklerinden birine bir arı konmuştu. Arı çiçek külahının kenarında kadife gibi tüylü borusunun boyunu ölçmeye çalışarak dolaşmaya başladı. Arı çiçeğin içinden gelen bir müzik sesi ve "Yakına gel, kanatlarını dudaklarıma sür, ben de seni bal ve güzel kokuyla öpeyim," diye bir şarkı duydu. Arı birkaç adım daha attı. Çiçeğin borusunun şeffaf kadife örtüsü içeri doğru eğildi. Arı kokuyu duymaya başlamıştı bile, fakat bal daha derinlerdeydi. "Gel içeri, küçük arı," diye ağaç şakıdı ve küçük arı, nazik kanatlarını onu izleyen ve minik uçlarını ardından geren tüylerinin arasından içeri girdi. Uzun tünelin sonunda küçük yeşilimsi bir kürenin içine adımını attı. Damarlı zarın arasından hafif bir ışık geliyor ve bal damlalarının donmuş gibi görünmesine neden oluyordu. Arı tanrı içkisinden toplayabildiğini topladıktan sonra tünelin kapısına sıçradı ama kadife zarın tüyleri hala içeri doğru eğiliyordu ve tünel daralmıştı. Arı duvarı inceledi, yeniden kapıya gitti, ileri geri yürüdü ve uçtu. Çıkış yoktu. Yeşil küre sessizleşti ve karardı. Dışarıdan gelen hava olmayınca koku o denli güçlendi ki arı bayılacağını sandı. Bacaklarını yaladı, kıpırtısız kaldı, bekledi. Gözleri iki bal damlası gibiydi. Çevresini yeşilimsi bir akşam vakti ve sessizlik sarmıştı. Gözleri görmez oldu, terlemeye başladı ve sanki uykuya daldı. Kürenin damarları yavaş yavaş pembeleşti ve nar ağacı titredi, şarkı söylemeye başladı. Küre tüylerinin kavislerini sıklaştırdı, sonra genişletti ve şiddetle sarsılmaya başladı. Arı uyandı, tünel de genişlemeye başladı ve küçük kürenin içi temiz hava doldu, iki yana açılan tüylerin arasından sızan ışık, kürenin içini altın rengine döndürdü. Arı çıkışın yumuşak ağzına doğru sıçradı ve parlak havaya fırladı. Yaşlı öğretmen mezarın başında kendinden geçmiş olan bizlere baktı ve gülümsedi. "Ölüyü örtün," dedi. "Ölüm geçicidir, yaşam ise sonsuz değildir." Ölüm Alemi. Filipos, Filisfos ve ben ölüm hakkında daha fazla şey öğrenmeye karar verdik ve büyükanneme sormaya gittik. Büyükannemin canı konuşmak istemiyordu. Bize bütün söylediği dünyanın kocaman yeşil bir küre olduğu ve o kürenin ortasında bir bal deniziyle çevrilmiş bir ada bulunduğu oldu. Ölüler göze görünmez. Onlar adadaki eski konağın içinde kalırlar. Ara sıra tünel açılır ve ölüler yeniden yollarını buraya bulurlar, tıpkı öğretmenin anlattığı arı gibi. Filisfos, "Yollarını buraya bulunca hala göze görünmez mi oluyorlar?" diye sordu. Büyükannem, "Yok, göze görünmez olmuyorlar," diye yanıtladı. "Ama eskiden oldukları gibi de görünmüyorlar. Farklı mı görünüyorlar?" Filipos ve Filisfos gittikten sonra büyükannemden şarkı söyleyen ağaçların ardındaki öyküyü tam olarak anlatmasını istedim. "Bu çok uzun bir öykü," dedi. Nar ağacı tam arı kürenin içine girince şarkı söylemeye başladı ve yolu bulup dışarı çıkarken de söyledi, dedim. "Bu da senin sorunu yanıtlamaya yetmeli." "Nasıl?" "Bir ağaç bir insan öldüğü zaman ya da ölümden geri döndüğü zaman şarkı söyler." "Ağaçlar sahici mi büyükanne?" "Her şeyde olduğu gibi bu herkesin bakış açısına bağlıdır." Deniz dibindeki konak. Deniz ve adalar hakkında çok şey bilen Spanos amca daha konuşkandı. O dünyanın kocaman yeşil bir küre olduğu hakkında bir şey bilmiyordu. "Aa evet, adalar zaman zaman batar," dedi. "Dairelerden, düzeylerden ve deniz yosununun dalgalandığı ve balıkların başının döndüğü son yükseklik dediği şeyden söz etti. Bal mı? Bu saçma," dedi ve devam etti. "Aslında su, mavi su, öylesine mavi ki ayak parmaklarını bile boyar ve denizin yüzü bir yüzey, birçok yüzeyden biridir. Çakılların önündeki kum, yüzen taşlar ve bir balıkçının ayak izini saklayan kaya, şu eski kaya, üzerlerine rüzgara ıslık çaldıran otların bindiği kuru duvarlar, bacaklarının arasından göğe doğru yayılan sarımsak örgüleri olan ağaçlar, tek odalı ev, gökte ve denizin dibinde kaybolmuş öbür ev. Sözünü ettiğin konak bu olmalı, öyle değil mi? O ev öyle yüksektir ki ona erişmek için ayak parmaklarını önce denizde ve ikinci kez gökte boyaman gerekir. Evin girişini gördün mü hiç? Dağda, beyaz duvarın yanında bir kapı, bir aydınlatılmış kuyu ve bir koridor, ağacın yanındakilerden daha kara kaygan çakıl taşları, artık yaklaşan ağacın çevresinde dökme demirden sandalyeler, boyaları dökülmüş kan rengi metal, kaktüs ölçülü fakat onların tahmini dışında büyümüş, ekimde kuyu taşmış, kaktüs solmuş ve bir su sütunu yükselmiş. Vahşi amarilis, bir rüzgar sağanağı ve tohumların patlaması. Pencerelere konan kuş yok. Pencerelerin ardında gölgeler, sağda solda ayak sesleri ve tütün kokusu. Konağı ve dağı koruyan kim? Uçurumun dudağı kanadığında kan kimin damarlarından akıyor? Okyanus kararırken suyun üzerinde kimin ayak izi kalıyor? Yeniden basamaklar, bir rampa, sonunda bir duvar, bir dönemeç, dik bir rampa daha, yeniden basamaklar, sonra su. Bazen beynin kanarken o damar bayram eder. 7. Büyükannemin keçisini nasıl geri aldık? Düşman bizim tekemize el koymadan önce, büyükannem beyni onu yakındaki bir çiftlikten getirmek için gönderdi. Pan güçlü ve mağrur bir keçiydi. Göğsünde ve kıçında lekeleri olan açık kahverengi pırıl pırıl tüyleri ve başının üzerinde bir taç gibi iki kez dönen boynuzları vardı. Sivri ve kızılımsı bir sakalı ve güçlü bir kokusu vardı. Son birkaç günü o çiftlikte damızlık olarak geçirmişti. Dişi keçilerin sahibi herkesin sağır kadın dediği bir kadındı. Aslında sağır değildi. Pek güzel işitiyordu ama durmadan konuşmak ve başkalarının ne dediğini dinlememek gibi kötü bir huyu vardı. Sağırlığının yanında herkese oyun oynamasıyla ünlüydü. Büyükannem beni gönderirken dikkat etmemi tembihledi. Ben çiftliğe vardığımda sağır kadın arka bahçede tavukları besliyordu. Beni görür görmez andara koştu ve bir dakika sonra kollarında tüyleri panınkine çok benzeyen bir yavru keçiyle döndü. "Bak sana ne vereceğim," diye bağırdı. "Sen ve büyükannen ne şanslısınız. Keçinizin gebe olduğunu bana neden söylemediniz?" "Söyleme, ben tahmin edeyim. Dur bakalım." Büyükannen böyle bir şeyi itiraf etmekten utandı. Doğru mu? Kim utanmaz ki? Konuşmaya başlayınca bir oyun oynadığı belli oldu. Konuştu, konuştu. "Al bu yavruyu büyükannene götür," dedi. Yasal olarak onun sahibi büyükannen ve yarın kiliseden sonra şanslı baba daha iyi olunca onu da geri götürebilirsin. Oldu mu? Benim azgın keçilerime gelince onlar için herhalde bir damızlık aramam gerekecek. Her neyse, sen bu yavruyu al eve götür. Sonra tavuklarına doğru yürürken, "Tanrım," diye içini çekti. "Bazı insanlar öyle şanslı ki erkek keçileri bile hamile kalıyor." Pan'ın yaptıkları ve kaderi. Büyükannem, "Bakalım 2 ile 2'yi toplayalım," dedi. "Eğer başka bir damızlık bulacaksa bize anlaştığımız damızlık ücretini ödemeyecek demektir." "Anlamıyorum. Belki de bu kez oyun oynamıyordur da şaka yapıyordur. Öte yandan, hayır. Bunun içinde bir iş olduğuna bahse girerim." "Ne olabilir büyükanne?" "Yarın anlarız. Bakarsın sağır kadın, keçimizin kanatlanıp uçtuğunu falan söyleyebilir. Bir mucizeye inanırsak, başka bir mucizeyi nasıl reddederiz?" Ertesi sabah kilise çanlarıyla uyandım. Büyükannem kalkmış pencerenin önünde duruyordu. "Büyükanne, bugün kiliseye pazarlıklarını giymeyecek misin?" "Bugün şeytanı kızdırmak için başka bir şey yapacağız," diye yanıt verdi yüzünü pencereden dönmeden. "Neye bakıyorsun?" diye sordum. "Şşş! Sağır kadın kiliseye gidiyor mu?" diye bakıyorum. "Kiliseye gideceğini nereden çıkardın?" "Yüzünü yıka ve üstünü giy. O kiliseden dönmeden önce sağır kadının evini ziyaret edeceğiz." "Kiliseye gideceğini nereden çıkarıyorsun?" "Ha ha, hırsızlar ve iki yüzlüler uzak dursalardı, pazar günleri kilise bomboş olurdu." Yarım saat sonra büyükannemle ben sağır kadının ahırına gizlice giriyorduk. Pan ile dişi bir keçi aynı direğe bağlanmışlardı. Ben sabırsızlıkla, "Keçimizi alıp gidelim," dedim. Büyükannem, "Şşş, daha değil," dedi. "Bak." Pan genç keçiyi koklayıp yalamaya başlamıştı. Ucu ufacık bir karanfil biçimindeki kırmızı organı uzamaya başlamıştı bile. İki keçinin ipi direğe dolanmıştı. Pan durup, öbür keçinin ipin ucuna kadar gidip, başını direğe dayadığını ve dizlerinin bükülmek zorunda kaldığını seyretti. Pan kendi başını eğdi ve buharları tüten fışkırtısı kendi yüzüne serpildi. Keçi yerinde duramayan tek savunma aracı kuyruğunun dışında kıpırtısız dururken Pan son hamlesine girişti. Bir kez daha arka ayaklarının üzerinde kalktı, kızın üzerine atladı ve doğrudan içine girdi ve Allah kahretsin. Her zaman öylesine çabuk oluyordu ki nasıl becerip de o kuyruğu açtığını bir türlü göremiyordum. Düşman askerleri onu öbür el konan hayvanlarla birlikte bir kamyona bindirdikleri zaman büyükannem gözyaşlarını tutamadı ama Pan hayvanların arasında sağır kadının genç keçisini görünce yeniden son kez ona saldırdı. Atın gecesi. Evden uzakta bir gece, uzun yolda bir gece. At bitkin ve eski araba parçalanmak üzere. Gece gündüz ne satacak ne de iş tokuş edecek bir şeysi olmadan kasabadan kasabaya gitmek için yorgonun aklını oynatmış olması gerekliydi. Belki de kasabanın bizden zengin olanlarından ailesi için bir torba buğday ya da bir teneke zeytin almayı umut ediyordu. Eve elleri boş gitmek çok zor ama paran olmadan ne alabilirsin? Hem bodrumlarında hala buğday bulunan evlere kilit üstüne kilit vurulmuştu ve içlerinde yaşayan ihtiyarlar korkuyorlardı ve hayaletlere dönmüşlerdi. Onlar bir yabancıya selam bile vermezlerdi. Yorgo yolun kenarına oturdu ve atının alnını okşamaya başladı. Savaş başladığında düşman en genç atıma el koyunca gezginlikten vazgeçmeyi ve ekmeğimi kazanmak için başka bir iş yapmayı düşündüm ama aklıma bir şey gelmedi dedi. Buna alışkınım, anlıyor musunuz? Bu benim mesleğim, zanaatim. Artık para kazanamıyorsam da benim için anlamı var. Ata gelince seçme hakkım olsaydı yine de onu seçerdim. O öyle çalışkan ve öyle iyi bir dosttur ki yaşlandığı için onu düşmana vermek benim açımdan büyük bir hıyanet olur. Düşman ne insanlardan ne hayvanlardan anlar ve bu at aileden biridir. Bir kardeş. Sen olsan kardeşine kıyar mısın? Eski günlerde yalnız bir atım vardı. Bu at. Biz onunla toprağı daha cömert olan ülkenin bütün güneyini gezer iş yapardık. Başkalarının sadece adını duydukları kasabalarda ve haftalar sonra binbir çeşit mal ve öykülerle dönerdik. Elbette hiçbir zaman büyük kârlar etmezdik ama masamızda yeterli ekmek ve şarap bulunurdu ve kış için sıcak giysilerimiz olurdu. O mağrur bir at, asil bir hayvandı. Ama şimdi, evden uzak bir gece, uzun yolda geçen bir gece, atın çabalayıp başaramadığı gece, öldüğü gece. Yorgo geceyi yol kenarında atıyla konuşarak, onu yerinden kaldırmaya çalışarak, alnını okşayarak, hayvanın unutmamış olması gereken eski öyküleri anlatarak geçirdi. Sesi hiç yaşlı bir atın son kez ayağa kalkmaya çabaladığını ve başaramadığını gördünüz mü? Yorgo kalktı, yeniden oturdu, atın uzun boynuna sarıldı. Sessiz sessiz ağlamaya koyuldu ve at öldü. Ve Yorgo eve mi dönsün, başka bir yere mi gitsin, karar veremedi. Kör adam köpeğini okşayarak ama gitarını çalmadan konuşmaya devam etti. Ben geçerken kargalar havalandı ve atın leşi meydana çıktı. Kargalar başımızın üstünde uçmaya ve beklemeye devam etti. Leş daha bitmemiş bir gemiydi. Önümüzdeki günler bizim için kargalar tarafından sona erdirildi. Oturdum ve gece boyunca şarkı söyledim. Bütün gece ve şafak sökerken denizden gelen serin rüzgar bana ulaştığında yüreğim hala ağlıyordu. Tanrı ile bütünleşme. Pencerenin içine oturmuş, buzlanan camdan dışarısını görmeye çalışıyordum. Şu bir serçe mi? Buz gibi bir hava soluğu gözlerimi yaladı. Kuşun incir ağacından yere inip yiyecek için buzu gagaladığını gördüm ve sonra çıplak dalların gölgelerinin onu sardığını gördüm. Serçe sıskaydı ama onu yanağıma değdirdiğimde sıcacıktı. Onun ufacık başını okşayarak, ''Ne dersin?'' diye sordum. ''Açlık hakkında ne biliyorsun?'' Kuş gagasını açtı ve küçük bir çığlık attı. Ben de bilmiyorum dedim. Elimi gagaladı. Dili ve ağzının içi papazın Tanrı ile bütünleşme komünyonu vermek için kullandığı altın ve gümüş kaşığa benziyordu. Elimde ısınınca gözleri kapanmaya başladı. Uyu, bir şey değil, tasalanma. Ben de gözlerimi kapadım ama parmaklarım görmeyi sürdürdü. Göz kapaklarımın kırpışmasının onu uyandıracağından korktum. Birdenbire küçük kafasını elimin içinde boynunun kırıldığını duyana kadar döndürdüm. Kalbi durdu. Ellerim kış ağaçları gibi kuru ve sertti. Dalların arasından bir ışığın süzüldüğünü ve gölgeler arasında ıslık çalan baltanın bir anlık pırıltısını gördüm. Kendi boynumda da bir gerilme hissettim ama geçti. Serçenin tüylerini yoldum. Son kanının sıcaklığına dokundum ve çabucak içini temizledim. Kaburgalarını ayırdım ve onu yassılaştırdım. Her bir yanını birkaç dakika ateşe tuttum. Kaburgalarının uçları gevrekleşti. Kanı, azıcık kanı et suyuna döndü ve damlamaya başladı. Ve sonra serçeyi kucaklayan benim ağzım oldu. Isınmıştım. Boğazım da ısınmıştı. Onun sesini içime almışım gibi ve saatlerdir şarkı söylüyormuşum gibi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 51.